Ayrım 15. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu, sayfa 192. Necdet Hoca ile birlikte olduğumuz uzun sürenin anılarını, onu toprağa verişimizin üzerinden 24 saat bile geçmeden bir dakikaya sığdırmak mümkün değil. Çünkü Necdet Hoca sadece işiyle bütünleşmiş, işiyle kişilik bulmuş değildi. Çalışma arkadaşlarıyla, bölümüyle, üniversiteyle, bilim özgürlüğüyle, sınıf mücadelesiyle her türlü toplumsal sorunla, özet olarak bu ülkede yaşayan, hevesle ve bu ülkenin tüm sorunlarıyla bütünleşmiş ve hayatın her alanında elinden geldiğince daha iyiyi, daha güzeli bulabilmek ve yaşatabilmek için uğraşmıştı. Necdet hocamızı saf bilimsellik açısından değerlendirmek durumunda değilim. Ancak başka açıdan hareketle bilimin kesin tanımları, çelişkileri ve gerçekleri arayıp bulma zorunluluğundan hareketle onun ülkemizde yetiştirdiği ender ve etkin bilim adamlarından olduğunu vurgulamak isterim. Kişilerde ender görülen dinamizmi ve kararlılığı ile yöneticimiz olduğu 74 yılı sonlarından 76 yılı başlarına kadar ki sürede iş yerimizi bir merkezi hesaplama laboratuvarı işlevinden ve görünümünden çıkararak günümüz üniversitelerinin vazgeçilmez gereği olan kişilikli bir bilgisayar merkezi oluşturma yolundaki çalışmalarını anmadan geçemeyiz. Necdet hocamız tarafsız değildi, tarafsız olamazdı. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu ağır koşullarda tarafsız olmanın taraf olmak anlamında olduğunu biliyordu. Çünkü ülkemizde topluma ışık götürmek, gerçekleri arayıp bulup gün ışığına çıkarmak, topluma yön göstermek, önderlik etmek durumunda olan kişilerin tarafsız kalmakta, direnmesinde çıkarı olanlar vardır. Necdet Hoca bu nedenle tarafsız değildi. O bağımsızlığın yanındaydı. Gerçek demokrasinin yanında, özgürlüğün yanındaydı. Bilim özgürlüğünün yanındaydı. Bilimin taş yığınları arasında kalmasına karşıydı. Bilimin laboratuvar duvarları arasında kalmasına karşıydı. Üniversitenin topluma öncülük etmesini, bilimi yaymasını, gerçeklerin üstüne yürümesini isterdi. Necdet Hoca üniversitenin geçirdiği bunalımlı dönemde demokratik üniversite kavgasını örgütlerken namlunun ucunda olduğunu biliyordu. Ve her ayrılmamızda gidip dönmemek var dostlar derdi. Gitti ve dönemedi. Bu dönemeyişinin en acılı yanı belki de onu kanlı kefene saldırdan namlıların ve namlara sürülen fişeklerin parasını bizim vermiş olmamızdır. Anısını hepimize önder olsun Haluk Çiftçi. Necdet Bulut'un hem günlük yaşamında hem tüm yaşamını dolduran mücadelesinde en yakın arkadaşlarımızdan biri olmanın onurunu ve sevincini taşıyorum. Meslek yaşamımızda burada ve Trabzon'da birlikte olduk. Necdet de Trabzon'da elimizden geldiğince artık klasikleşmiş çıkarcı profesör kavramını yıkmaya, adam gibi ders verip adam gibi öğrenci yetiştirmeye çabaladık. Bunun yanı sıra onun 15 yıldır bir türlü edinilemeyen bilgisayarların getirilmesi, merkezin oranın zor koşulları içinde kurulması için harcadığı insanüstü çabaya tanık oldum. Bilgisayar bugünlerde gemiye yüklendi. İstanbul'dan yola çıkarıldı. Ne yazık ki Necdet gelip kurduğunu göremeyecek. 3 aydır yönetiminde bulunduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ne Necdet Bulut adı verilmesi için Sedat Hoca girişimlerde bulunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Onunla TÜMÖD'ün çetin kuruluş döneminde yaşadım. İyi ve güzel günlerde, zor ve karanlık günlerde hep birlikte olduk. Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancını bir gün bile yitirmedi. Ne koşullarda olursak olalım, inancını ve kararlılığını hiç ama hiç yitirmemeyi o bize öğretti. Tüm sorunlara heyecanla, yürek sıcaklığıyla ama bilinçle yaklaşmayı ondan öğrendik. Benim kafam var, mantığım var. Bir konuyla karşılaştığımda düşünür, doğruyu bulurum. Biçiminde özetlenebilecek bireysel düşüncenin, bireysel davranışın çıkmaz sokaklarından sakınmayı ondan öğrendik. Geri kalmış bir kapitalist ülkede namuslu bilim adamı olabilmenin, namuslu aydın olabilmenin gereklerini, kişiden istediği özverili yaşamı ondan gördük, ondan öğrendik. Güzel bir insandı. Gözlerinden hayat fışkırırdı. Yaşama, yaşanılmaya değer bir yaşama ne kadar derinden bağlıydı. Onun da faşizm can havliyle son debelenmelerini yaşıyor. Aldatmacısının beslediği sisli ortamda, sıranın kendilerine nasıl olsa gelmeyeceği umuduyla ya da sıranın kendilerine ne zaman geleceği korkusuyla yaşayanların görmezden gelmeye, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları planlı faşist katliamın çarkları arasında yitirdik. Tüm erdemlerin, sevilen yanlarının yanı sıra ve belki de bunların kaynağı olarak bence onun asıl erdemi, kimilerince görmezlikten gelinmeye, en azından geçiştirilmeye çalışılan yanı, sosyalistliği yani örgütlü mücadeleye inancıydı. Uzun süredir bu mücadele onun yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştu. Necdet Bulut içten sıcak ve alçak gönüllü bir dosttu. Açık sözlü ve dürüst bir aydındı. Özverili ve çalışkan bir hocaydı. Bildiklerini, öğrendiklerini topluma mal etmeyi, kişisel çıkarlarına basamak yapmayı hep yeğlemiş, bilim adamı olarak görevinin yalnızca kendi bilim dalındaki çalışmalarıyla bitmediğinin bilincinde bir bilim adamıydı. Ve hepsinin üstünde ülkemizin karanlıktan kurtulup aydınlığa çıkması mücadelesinin, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin ancak ve ancak örgütlü bir biçimde verilebileceğine inanmış, kendisini 20 yıla yakın bir süredir bu mücadeleye adamış yiğit bir sosyalistti. Örnek bir insandı, onurlu yaşadı, onurlu öldü. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Güney Gönenç. Uğur Mumcu, Necdet Bulut. Bir kanlı tabut daha, Doktor Necdet Bulut. Yürekli, namuslu, yiğit bir aydın. Sosyalizme inanmış bir bilim adamı. O da gitti. Faşist kurşunlarla yaptığı yaşam kavgasında yenik düşüp, 40 yaşında bir kanlı tabuta girerek ayrıldı aramızdan. Bilgisayar uzmanıydı. İsteseydi çok uluslu şirketlerde her ay yüz binler kazanacak, bordolara imzasını atabilirdi. Bunları bu gibi kazanç kapılarını eliyle kilitleyerek demokrasi ve sosyalizm kavgasına verdi kendisini. 10 yıl önce Londra'da tanımıştım Bulut'u. Telefonla aramıştı Ankara'dan. Dostlardan sıcacık merhabalar getirmişti. Hangi parkta şimdi adını unuttum. Bir parkta uzun uzun konuşmuştuk. O günlerde bütün dünyayı sarsan öğrenci olaylarından söz etmişti. Sonra da bu gibi haklı eylemlerin ancak bir sosyalist parti eliyle yaşamaya geçirileceğine inandığını söylemişti. Dostluğumuz Türkiye'de de sürmüştü. Bir ara evlerimiz karşı karşıyaydı. Evine giderdim, konuşurduk. Öğretim üyelerinin örgütlenmesi için çalışmalar yapar, ara sıra gazeteye gelir, dertleşirdi. Hoşgörülüydü. Hani karınca ezmez derler ya, öyle bir adamdı. Necdet Bulut. Ağzından sert eleştiriler çıkarsa hemen gülümser, ardından konuyu yumuşatan espriler yapardı. İnsan isyan ediyor. Böylesi beyinler, böylesi yürekler. Faşist kurşunlarla delik deşik ediliyor ve arkalarında bir TRT haberi. Kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından. Tüfeğin icadından sonra mertliğin bozulması bu işte. Doğan Öz gibi, Server Tanilli gibi, Yalçın Sanalan gibi, Bedrettin Cömert, Bedri Karafakioğlu, Necdet Bulut gibi yürekli, namuslu, erdemli insanlar koşullandırılmış çeteler tarafından kahpe kurşunlarla delik deşik edilebiliyor. Böyle adamlar kolay mı yetişiyor? Bir Server Tanilli, bir Bedrettin Cömert, bir Bedri Karafakioğlu, bir Necdet Bulut kolay mı yetişiyor? Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Milletvekilleri, Senatörler ve ey incir çekirdeğini doldurmayan konularda bakan düşürmek için önergeler veren kızgın CHP'liler. İşiniz gücünüzü bırakıp bu kan selini durdurmaya çalışın. Bırakın dernekler yasasıymış. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri. Yasasıymış, şuymuş, buymuş. Bırakın bütün bunları. Haber alma örgütleriyle birlikte önce devleti çalıştırın. Bu cinayet odaklarının üstüne gidin. Siz ki devletsiniz, siz ki bütün yetkilere ve bütün olanaklara sahipsiniz. Ne bekliyorsunuz daha? Her birimiz bir otomatik tüfek alıp siperlere mi yatalım? Vay benim Necdet Bulut kardeşim, vay benim devrimci sosyalist arkadaşım, vay benim yiğit, erdemli, güler yüzlü dostum. Rahat uyu Necdet, bir gün gelecek, faşist katillerin ağa babaları, akan ve akıtılan bu kanlarda boğulacaklardır. Er ya da geç ama bir gün mutlaka. Cumhuriyet 10 Aralık 1978. Tören. Doktor Necdet Bulut'un ölüm haberi geldiğinde üniversiteler arası kurul özellik üzerine başlatılan tartışmaları sürdürüyormuş. Haber duyulunca kısa bir saygı duruşunda bulunulmuş. İşte o kadar. Maltepe Camii'nde gözlerim üniversiteler arası kurul üyelerini aradı. Ankara Üniversitesi Rektörünü, İstanbul Üniversitesi Rektörünü, İzmir Üniversitesi'nin Hacettepe'nin rektörlerini aradı gözlerim. Yoktular, gelmemişlerdi. Bakanlar Kurulu'ndan yalnızca iki bakan katıldı törenlere. Birkaç da CHP milletvekili. Öteki bakanlar yoktular. Siyasal yaşama, üniversite kürsülerini bırakarak katılan bakanları aradım. Boş yere. Doçent Doktor Deniz Baykal'ı aradım. Yoktu. Doçent Doktor Ahmet Taner Kışlalı'yı aradım. Gelmemişti. Baykal'da, Kışlalı'da şimdi Bakanlar Kurulu üyeleridir artık. Belki bu yüzden alçakça katledilen bir bilim adamının, bir sosyalist aydının cenaze törenine gelecek zamanları yoktur. Onun için gelmemişlerdir. Profesör Muammer Aksoy vardı törende. İşletmeler Bakanı Profesör Bulutoğlu, Adalet Bakanı Can vardı. Profesör Turan Güneş yoktu. Profesör Ulu Alacakaptan yoktu. Profesör Haluk Ulman yoktu. Profesör Ziya Gökalp Münaim de yoktu. Gönül isterdi ki bu gibi törenlerde en azından öğretim üyeliklerinden gelen parlamenterler yer almalıydı. Ama gelmiyorlar. Zamanları yok, olanak bulamıyorlar. Kalabalıkta gözlerim Süleyman Genci aradı. Kemal Anadolu aradı, Metin Tüzün'ü, Sevil Korum'u, Erol Çevikçe'yi aradı. Yoktular, gelmemişlerdi. Bu CHP milletvekillerinin bir sosyalist aydın cenaze törenine katılıp son saygı görevini yerine getirmelerinin ne zamanları el vermiyordu belki de. ODTÜ öğretim üyeleri kırmızılı siyahlı cübbeleriyle oradaydılar. Hacettepe Üniversitesi'nden bazı öğretim üyeleri de törendeydiler. Ama rektörler yoktu. Ama özellik üzerine son günlerde inciler döktüren bilgiç genç doçentler de yoktu. Pazar günlerini sıcacık evlerinde geçiriyorlardı. Çocukları, çolukları vardı onların. Doktor Necdet Bulut'un yakınları tabuta sarılıp ağlıyorlardı. Yakışmıyor sana ölüm, yakışmıyor. Rektörler rahat koltuklarında tartışıyorlardı. Özellik tam gün, tam gün özellik. Özellik tutkuları bir sosyalist bilim adamının cenaze törenine kadar erişmiyordu nedense. Hamam da türkü söyler gibi. Parlamento kulislerinde ve kapalı kapılar ardında devrimcilik yarışı yapan CHP'li parlamenterler, genç bir bilim adamının ölüsüne, sosyalist bir aydının cenaze törenine yarım saatlik bir zaman bile ayıramıyorlar. İktidar parlamenterleri olarak birilerine sahip çıkamadıkları insanların ölülerine saygı göstermek için zaman ayırmayı bile çok görüyorlar. Muhalefet yıllarında üzerlerine serpilmiş ölü topraklarını hala silkeleyip atamayanlar, belki kanlı tabutu içinde yatan bir sosyalist aydının huzuruna çıkmaktan utanıyorlardır. Cumhuriyet 12 Aralık 1978. Bazı önlemler. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Karadeniz Teknik Üniversitesi girişinde yaylım ateşine tutularak öldürülen Doktor Necdet Bulut'a ateş açanlardan Miktat Şimşek'i yakaladılar. Uzun süren soruşturmalar sonucunda 17 yaşındaki Miktat Şimşek'in Adana'da sol eğilimli işçilerin oturduğu kahveye ateş açılarak 4 kişinin öldürülmesi olayına da karıştığını saptadı. Ferhat Tüysüz 17 yaşında, Belican Oduncu 17 yaşında, Miktat Şimşek 17 yaşında. Peki bunları yöneten, bunlara git şu adamı öldür diye emir verenler kimler? Soruşturma ve yargılanmaların düğüm noktası bu sorularda yatmaktadır. Emirleri kim veriyor? Kim yönetiyor bu terörü? Yasalara göre 17 yaşındaki bir sanık ceza indirimlerinden yararlanır. Çünkü henüz hukukça ergin sayılmaz. Bu nedenle verilen ceza belli oranlarda indirilir. Örneğin bu sanıklara ölüm cezası verilemez. Terörist eylemleri yönetenler bunu biliyorlar. Bu nedenle cinayetleri böyle küçük çocuklara işletiyorlar. Sonrası kolay. 81'de af var, 2-3 yıl yatar çıkarsın. Bir de benim dikkatimi çeken bir nokta var. Sanırım bu nokta emniyet müdürlerinin, savcıların ve yargıçların gözlerinden kaçmamıştır. Bu çocuklar 7-8 cinayeti birden üzerlerine alıyorlar. 2 cinayetten fazlasını üstlenen sanığın cezasında bir artış olmayacak. Bunu da biliyorlar. Acaba diyorum, bu sanıklar başkalarının soruşturmalarından kurtarmak için işlemedikleri cinayetlerini mi üzerlerine alıyorlar? Böyle yapınca ne olur? Bazı teröristler uzun süre soruşturma zincirinden kurtulmuş olur. Soruşturmalar saptırılır, kanıtlar dağılır. Bu olasılık üzerinde durmakta yarar vardır. Adam Trabzon'da cinayet işliyor. Oradan Adana'ya geliyor. Bir cinayette Adana'da işliyor. Adana'dan kalkıyor, Kahramanmaraş'a gidiyor. Kahramanmaraş'tan da yeni bir cinayet işlemek için Ankara'ya geliyor. Ankara sıkı yönetim bölgesi içinde. Adana öyle, Kahramanmaraş öyle. Nasıl girip çıkılıyor bu illere böyle? Adamlar ellerinde otomatik silahlarla bu illerimize ellerini kollarını sallayarak girip çıkıyorlar. Hani önlem? Bir olay oldu mu o ilin mahallesi hemen açıklama yapar. Şehrin giriş ve çıkışlarını tuttuk. İyi ki tutuyorlar. Bir de tutmasalar kim bilir neler olacaktı. Biraz ciddiyet gerekiyor. Bu olaylarla ilgili olarak bir küçük ayrıntıyız. Sayın sıkı yönetim komutanlarını anımsatmak istiyorum. Sanık yakalanıyor, günlerce sorgusu yapıldıktan sonra sıkı yönetim mahkemesince tutuklanıyor. Sanık cezaevine gider gitmez saçları bıyıkları kökünden kesiliyor. Yargılama başlıyor. Görgü tanıkları mahkemeye gelip tanığı tespit edecekler. Emniyet müdürlüğünde teşhis daha kolay oluyor. Çünkü sanık saçıyla, başıyla, varsa bıyığı ile yakalandığı şekliyle kalıyor. Saçları bıyıkları kesilince bir de giysiler değişince sanığın görünüşü büyük ölçüde değişiyor. Bu durumda teşhis zorlaşıyor. Çünkü cinayet olaylarının tanıkları katili bir an içinde görürler. Olayın heyecanı çoğu kez teşhisi güçleştirir. Eğer sanık olaydaki görüntüsünü de değiştirmişse, saçı ve bıyığı kesilmişse teşhis büsbütün güçlenir. Bunun için yargılama sonuna kadar sanığın saçları bıyıkları varsa sakalı kesilmemeli ve sanık yakalandığı görüntüsüyle mahkeme önüne çıkarılmalıdır. Saç sakal kesip temizlik yapalım derken çoğu kez sanığa yardımcı olunduğu gözden uzak tutuluyor. Bir başka konu da şu. Görüldüğü üzere bu cinayetler gezer ekipler tarafından işleniyor. Böyle olunca da her ilin emniyet örgütü ancak kendi sınırları içinde soruşturmalara etkin olabiliyor. Suçun bu yararı var. Yoksa il emniyet örgütleri arasındaki kopukluk teröristlerin daha rahat at koşturmalarına yol açmaktadır. Daha geçenlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce aranan ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan bir teröristin küçük bir suçtan ötürü Eskişehir cezaevinde yattığı, o da bir rastlantı sonucu öğrenilmişti. Devletin teröre karşı yeni baştan örgütlenmesi güncel ve kaçınılmaz bir görevdir. 17 yaşındaki tüysüzlere, odunculara ve şimşeklere devlet olarak gülünç olmak istenmiyorsa bu güncel görev bir an önce yerine getirilmelidir. Cumhuriyet 28 Şubat 1979. Doktor Bulut, son 5 yıl içinde birçok aydın teröristlerin kurşunları altında can verdi. Birçok altın beyin ve yürek bu kör kurşunlarla yok olup gitti. Bu insanlardan biri yakın arkadaşım Doktor Necdet Bulut'tu. Bulut 2 yıl önce bugün onur ve erdem dolu yaşamını gözlerine kapamıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi girişinde eşi ve oğlu ile birlikte kurşun yağmuruna tutulan Doktor Bulut, birkaç gün ölüm ile pençeleştikten sonra bedenine saplanan kurşunlara yenik düşmüştü. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Tanınmış, dostluk kurulmuş, arkadaşlık edilmiş insanların ölümleri insanı bir başka türlü sarsıyor. Savcı Doğan Öz tıpkı Doktor Bulut gibi yakın dostumdu. Ölümünden 2 gün önce gazeteye gelmişti. Oturmuş, konuşmuştuk. Doçent Bedrettin Cömert'in ölümünden birkaç gün önce bir pazar günü büroya gelerek son yazısını bırakmıştı. Öz de Cömert de birkaç gün sonra öldürüldüler. Bu iki ölüm yüreğime 2 kor ateşi gibi düştü. Yandım, kahroldum. Abdi İpekçi ile ölümünden 15 gün önce İstanbul'da birlikte yemek yemiştik. Yine ölümünden 5 gün önce Intercontinental Oteli'nde düzenlenen bir açık oturumda beraber konuşmuştuk. İpekçi oturuma katılan bir sağcı yazarla giriştiğimiz sert tartışmanın sonunda söz almış ve Uğur Mumcu'nun bütün düşüncelerine katılıyor, altına imzamı atıyorum demişti. İpekçi'nin ölümünü duyar duymaz bu açık oturumu ve bu oturumdan sonra kendisine teşekkür ettiğimde ışıl ışıl parıldayan gözlerini ve güleç yüzünü anımsamıştım. Yüreğim bu acıyla burkulmuş ve gözlerimden yaşlar boşalmıştı. Bu acımasız terör soldan ve sağdan birçok kurban aldı. Profesör Nihat Erim'i, Profesör Bedri Karafakioğlu'nu, Doçent Orhan Yavuz'u, yazar İlhan Darenderoğlu'nu, İsmail Gerçeküz'ü, Ali İhsan Özgür'ü, Gani Bozarslan'ı, Kemal Türkleri, Cevat Yurdakulu, Hakan Yurdakuleri, Gün Sazak'ı, bunlarla birlikte nice öğrenciyi, işçiyi, köylüyü, polisi, subayı, askeri bu acımasız terörün kanlı çarkları birer birer alıp götürdü. Bir yandan da sağcısıyla, solcusuyla, genciyle, yaşlısıyla, işçisi, köylüsüyle terör kurbanları, öte yanda ellerini 200-300 bin liralık silah tutuşturulan katiller, tüysüzler, oduncular, ağacılar, peki ya bunlara silah veren, para, araç ve gereç sağlayanlar, bunları yönlendirenler, ölüm listeleri hazırlayanlar, onlar nerede? 12 Eylül harekatından sonra bunların bir kısmı yakalandı. Bir kısmı da soluğu yurt dışında aldı. İşte böyle bir aşamada terör davalarına bakacak askeri yargıçları baskı altında tutmak için bin bir yol ve yöntem deneniyor. Yargıçları korkutmak, sindirmek için elden ele bildiriler dolaştırılıyor. Gazetelerde bazı askeri savcılar, bazı askeri yargıçlar hedef gösteriliyor. Ve bu sinsi kampanya giderek yoğunlaşıyor. Yalnızca 12 Eylül'den bu yana ele geçen silah ve mermi sayısı, ülkemizin nasıl bir iç savaş eşiğine getirildiğini gözler önüne seriyor. Kanlı katil çeteleri bir sağdan bir soldan, bütün aydınları, politikacıları teker teker öldürmek için bir kanlı takvim hazırlayıp her gün bu takvimden bir yaprak koparıyordu. Bunları hepimiz görüyor, duyuyor ve biliyorduk. İşte şimdi askeri yargı bu kanlı takvimin sorumluluklarını yargılamak için kollarını sıvadığında türlü baskılarla karşılaşıyor, nedeni belli değil mi? Bu katil çeteleri biliyor. Örneğin bir doktor Necdet Bulut olayı aydınlığa kavuşsa, ötekileri de çorap söküğü gibi art arda sıranacak. Bir Cevat Yurdakul davasından bir başka çeteye, çetelerin uğursuz karargahlarına ve bu karargahlardaki belgelere kadar uzanılacak. Ve Türkiye'yi bugünlere getirenlerin kanlı parmak izleri saptanacak. Bütün bu terör kurbanlarının kanlı kefenleri ve sessiz mezar taşları devletten bu görevi bekliyor. Cumhuriyet 8 Aralık 1980. 15. ayrımın sonu sayfa 201.